mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programına hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Ceyda Nuray Kıygı, teknik yapımda Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Önümüzdeki yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle beraber olacağız. Tabii ki çok değerli bir konuğumuz da var. Her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta da sağlıklı yaşamın kapılarını birlikte aralamayı umuyoruz ama öncelikle sağlıkla ilgili son bilimsel araştırmalar nelerdir? Böyle başlayalım mı?
Birincisi, şimdi huzursuz bacak sendromu diye birçok hastalıktan muzdarip insanlar var. Bununla ilgili son bir araştırma yapıldı. Huzursuz bacak sendromu tabii tedavisi de güç bir hastalık aslında. Ama şöyle bir araştırma yapıldı. Hep şekerden bahsediyoruz bu programda ve aşırı şekerin veya eklenmiş şekerler derken neyi kastediyoruz? Çay içiyorsanız şeker atmayın, onu eklenmiş şeker diyoruz. Tabii ki gıdalardaki beraber şeker almak olabilir.
Meyvedekinden bahsetmiyoruz meyvelerdeki.
Şöyle, meyvedeki şekerle ilgili de genel bir yanlış anlayış var. Meyvedeki şeker zararlıdır gibi
evet,
de bir yanlış anlayış.
Evet, içinde fruktoz var deniliyor mesela.
Var ama şimdi meyvedeki şekeri, mesela elma yiyorsunuz, şeker alıyorsunuz. Elma yerken özellikle kabuklu yemenizi mutlaka tavsiye ederim. Tabii ki iyice yıkadıktan sonra, o tarım ilaçlarını yaptıktan sonra. Yedikten sonra şimdi önemli olan şekerin bağırsaktan nasıl emildiği ile ilgili. Elmada lif olduğu için şeker çok daha yavaş emilir ve bu çok zararlı değildir. Yani günlük bir elma, hatta günlük bir elma doktordan uzak tutar diye şeyimiz vardır. O yüzden bunlar yenebilir. Huzursuz bacak sendromu ile ilgili de şekerli, eklenmiş şekerlerin kesilmesinin, yani onları kestiğinizde huzursuz bacak sendromunun iyileştiğine dair yeni bir araştırma yayınlandı. Birinci araştırmamız buydu. İkinci araştırmamız, enerji içecekleri. Özellikle gençlerin, ergenlerin, çocukların çok sık kullandığı enerji içecekleri var. Bu enerji içecekleri, bir, kafein miktarı çok fazla. İkincisi, tatlandırılmış şeker, yapay tatlandırıcılarla bunlar var. Bunların çocuklarda depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete ve uykusuzluk yaptığı zaten bunların biliniyordu ama bu dörtlünün bir arada bulunduğu tespit edildi. Özellikle ergenlerde bunu çok sık görüyoruz, bu enerji içeceklerinin. Tabii ki o diğer gazlı içeceklere de ben tamamen karşıyım. Onun yerine meyve sular olabilir, doğal meyve sular olabilir veya işte kefir olabilir, ayran olabilir. Bu tür içeceklerin içilmesi, çünkü çocuklarda obezite veya ergenlerde obezite
çok
de çok fazla arttı. Tamamen bu yani suyun içinde eridiği için görmüyoruz ya onu. Yani sürekli şöyle söyleyeyim, mesela şekersiz çay içiyoruz. O diğer o gazlı içecekler, bu enerji içecekleri içine şekeri katıyorlar, size öyle veriyorlar. Sanki şekersizmiş gibi geliyor ama şeker içeriği çok yüksek olduğu için enerji içeceklerine de dikkat etmek lazım. Üçüncü araştırmamız, burundan nefes almanın bir takım faydaları. Zaten Normalde burundan nefes almamız gerekir. Spikerle, hatta ben bunu söylediğimde spikerler konuşurken burundan mı nefes alıyor diye de bana bir soru sormuşlardı.
Kaçak nefesler oluyor ağızdan.
Kaçak, evet evet. Siz çok daha iyi bilirsiniz tabii ki bu burundan nefes almanın faydalarını. Mesela burundan nefes alma diyaframı daha fazla çalıştırmaya iter. Yani diyaframın çalışması da zaten parasempatik sistemi aktive eder. Yine son bir araştırmada burundan nefes almanın bir, kan basıncını düşürdüğü, ikincisi parasempatik aktiviteyi artırdığı. Parasempatik aktivite derken neyi kastediyoruz?
Evet.
İşte vagus siniri. Vagus sinirinde neyi kastediyoruz? Şimdi iki tane sistemi var. Sempatik sistem, savaş, sürekli mücadele, adrenalin, bunlar.
Savaş, kaç.
Evet. İkincisi dinlen, bir dur. Dinlen. Yani şu anda ihtiyacımız olan dinlenmek ve durmak biraz bu çok hızlı hayatımızda. O yüzden parasempatik aktivite özellikle yaşlandıkça da bu azalır. Bunu artırmak için derin nefes almalar, burundan nefes almalar, nefes alma egzersizlerinin önemli olduğu ve kan basıncını da bunun düşürdüğü, vagus yoluyla düşürdüğü gösterilmiş. Bunu da söyleyelim.
Sayın Ersoy, bugün sizinle beyin gelişiminde beslenmenin rolü üzerine konuşacağız. Beyin gelişimi özellikle çocuklar için çok önemli. Çocuk yaşlarda, küçük yaşlarda ne elde edilirse aslında o sermaye ile hayata devam edebiliyoruz. Özellikle çocuklar için soruyorum bunu. Beyin gelişiminde beslenmenin rolü nedir efendim?
Şimdi beyin gelişimi çocuklar için çok önemli ama burada bir ekstra parantez söyleyeyim. Yaşlılar için de beyinle ilgili
beyin gelişmeye
şöyle
devam ediyor diyebilir miyiz?
Evet. Bunun zaten son 10 yılda bu tespit edildi. Mesela beynimiz işte yeni hücre oluşturmuyor falan gibi bir anlayış vardı.
Evet.
Bu terk edildi. Buna beynin plastisitesi deniyor. Beyin plastisitesi özellikle 70 yaşında olsanız da 80 yaşınızda olsanız da beyin gelişmeye devam ediyor. Tabii ki söylediğiniz gibi bebeklik çağında, çocukluk çağında bu biraz daha fazla. Ama beyin gelişmeye işte önceki anlayışımız işte 20-25 yaşından sonra beynimiz belli bir seviyede kalır. Ne yapsak onu değiştiremezdik. O anlayış değişti. Beyni 80 yaşında da olanlar işte özel Alzheimer gibi, demans gibi hastalıklar şu anda çok fazla olduğu için beyin plastisitesi kavramı önemli. Beyin yeni hücreler oluşturma ve fonksiyonları geliştirme açısından ömür boyu devam ediyor. Tabii ki bebeklerde ilk gelişim çağında, hatta anne karnında mesela, anne karnında kolin alımı, iyot alımı, annenin bu tür vitamin ve minerallerin alımı çok önemlidir. Önce şuradan da başlayabiliriz. Belki temel olarak şunu söyleyebiliriz. Beyin gelişimi için protein beynin yapı taşlarını sağlar. Yağ onların, yani doymamış yağ, yararlı o yağ dediğimiz doymuş yağın dışındaki mesela fındıktan, cevizden elde edilen veya zeytinyağından elde edilen yağlar, bunlar da birincisi protein yapı taşlarını sağlar. Yağlar onun iyi bir ortamda oluşmasını, gelişmesini sağlar. Üçüncü olarak da vitamin ve mineraller var. Bunlar da o oluşan hücrelerin birbirleri arasındaki ilişki, kimyasal ilişkilerin artışını sağlar. Yani vitaminler derken birazdan konuşacağız. B12 vitamini, mineral derken de demir, iyot gibi, manezyum gibi minerallerin önemi vardır. Tabii sorduğunuz soruyu ben unuttum ama çocukluk çağındaki
beslenmenin rolünü sormuştum aslında.
Beslenme. Ben hamilelerin, o şimdi kolin maddesini de en son bir bahsedeceğiz. Kolin maddesi yumurtanın sarısında en fazladır. 100 mikrogram kolin maddesi vardır. Bu kolin maddesinin önemi hem bu söylediğimiz beynin gelişmesini sağlıyor, hücrelerin gelişmesini sağlıyor, hem de iletişimini sağlıyor. O yüzden hamileler de günde bir, ya tabii bulantı kusmaları olabilir ama orada bir iki tane günlük yumurta yemeleri çocuğun, yani anne karnındaki fetüsün beslenmesi açısından çok önemli. Diğer söylediğimiz vitamin ve mineralleri de almak kaydıyla. Diğer taraftan bebeklikte beslenme, anne sütü mesela, anne sütünü artık Dünya Sağlık Örgütü de bu yapay
mamalar,
falan var. Onlarla ilgili yeniden Dünya Sağlık Örgütü de yeni bir şey yayınladı.
Ve o mamaların içinde monosodyum glutamat gibi katkı maddeleri de maalesef
bulunuyor. Evet
evet,
birçok bir zararlı şey var. Sanki geliştiriyor gibi ve onların içerisinde de çok fazla şeker var. Çocuğu şekerle büyütmüş oluyoruz. Ama anne sütünün en azından ilk 6 ay, 1 yıl ne kadar devam ederse bebeğin beyin gelişiminin de onun çok daha iyi olduğu zaten tüm araştırmalarda gösterilmiş ve hemen ek gıdaya geçmek gibi falan değil de bu hı hı. anne sütünün mümkün olduğu kadar devam etmesi sağlanmalı. Onun dışında şimdi tamam beyine gelen iyi gelen gıdalardan bahsedeceğiz ama bence ayrı bir parantezde sosyalleşmeden açmamız lazım. Hı. Sosyalleşme. Belki de beynin en iyi gıdası iyi bir arkadaştır.
Kiminle sosyalleştiğimizde çok önemli değil mi?
Tabii ki. Yani zaten o işte çevrenizdeki 3-5 kişinin ortalamasınızdır evet. gibi bir şey var. Yani konuştuğunuz kelimeler, ne kadar kullandığı kelime sayınız bunların hepsi önemli. İyi bir arkadaş özellikle çocukluk çağında iyi arkadaşlar işte ilkokul olabilir, ortaokul olabilir. Benim kızım var. O da ben de ona söylüyorum yani bir kere iyi bir arkadaşın olsun. Dertlerini anlatacağın, herhangi bir güncel olayı paylaşacağın, tartışacağın. Bunlar da çünkü beyin gelişimi için önemlidir. Beyin tamam kafatasımızın içinde duruyor ama dış ortama çok açık bir organ. İşte her yerden sinyal alıyor. Arkadaşlarımızdan aldığınız sinyaller de önemli. Bebeklik çağında bu niye önemli? Şimdi bizde tabii ki şu anda çok fazla yok ama eskiden işte anne, baba, çocuk, annenle, dede hepsi bir evde yaşarlardı. Hı hı. Ben her zaman söylüyorum kreşlerle huzur evlerinin aynı yerde yapılması lazım. Hı. Çünkü bebeklerin de konuşmaya ve sosyalleşmeye ihtiyacı var. Yaşlıların da konuşmaya ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Biz onları yani ortadaki bir nesil olarak evet. anlamıyoruz. Bu iki nesli bir araya gelelim. Kreşlerle huzur evlerini bir araya getirelim. Onlar bebeklerle ilgilensinler. Çünkü tecrübelerini onlarla muhabbetlerini eski çınarlar. Onlar da çok daha işte zaman açısından da biz zaman da bulamıyoruz. Maalesef bulamıyoruz. Çocuklarımızla da ilgilenmiyoruz. Onları yapmaları lazım. Bebeklik çağında hem hamilelikte hem diğer şeylerde bunlar önemli.
Evet, özellikle sonrasında da beynin bazı nöral ağları geliştirmesi için de bahsettiğiniz gelişim için bazı bir şeyler yapmak gerekiyor. Hem bunun altyapısını sağlamak gerekiyor hem de belki bahsettiğiniz gibi sosyalleşmek, okumak, gezmek, görmek bunlar da çok önemli belki de. Ama diyetimiz çok önemli. Diyetimiz beyindeki sinyal ağlarını nasıl etkiler efendim?
Şimdi diyetimiz beyindeki sinyal ağları derken şunu kastediyoruz. Hı hı. Şimdi nöronlardan yapılı ve bu nöronlar birbirleri arasında iletişimi var. Ve beyinde nörotransmitter diye bir maddeler var. Bunlar iletici maddeler.
Evet.
Şimdi bunların oluşumu gerekiyor. Mesela dopamin oluşumu için işte serotonin, mutluluk hormonu, dopamin bunların olması için triptofan diye bir amino asit var. Triptofan amino asiti olursa bunlar oluşur. Bunların gıdalar tarafından alınması lazım. Yani protein içeriğinin yüksek bir şekilde beslenilmesi lazım. Çünkü bu nörotransmitterler yapılacak ki hı hı. beynimiz hem birbirleri arasında hem bağırsakla ilişkisinde kurarak beyin bağırsak ekseni diyoruz. Son zamanlarda mesela işte kefir gibi, turşular gibi bu fermente gıdaların daha fazla alınması bizim bağırsaklarımızdaki o mikrobiyotamızı da zenginleştirdiği için beyne de çok iyi sinyaller gönderiyor.
O yüzden ikinci beyin diyorlar.
Evet, varsa. O yüzden ikinci beyin diyorlar. Çünkü bunların iletişimi var. O biraz önceki bahsettiğimiz vagus siniriyle bile hı hı. işte vagus siniri bağırsağı da bir kafa çiftidir. En uzun kafadan çıkan bir çifttir. Hı hı. Bağırsağı da innerve ediyor deriz. Yani orayı da yapıyor. Beyne de gidiyor. O yüzden fermente gıdaların alınması da bu aksı çok daha güzel yaptırır. Diğer taraftan mesela antioksidanlar.
Nelerdir bunlar?
Şimdi antioksidanlar yani, deyince aslında
gıda bazında bakalım hocam. Biraz daha böyle dinleyicilerimizin daha kolay anlayabileceği
şekilde. C vitamininin şu anda olduğu işte portakaldır. Bunların içerisinde C vitamini mesela şeyde de var. Biberde de. Çok yüksek oranda var. Özellikle yeşillikli gıdalarda mutlaka onların da alınması lazım. Hı hı. Bunların hepsi bir antioksidan etki gösterir. İçinde flavonoidler vardır. Hı hı. Bunlarla beraber bir de şöyle de bir şey yiyebiliriz. Mesela besin dedik ya ne yiyelim? Mümkünse salatanızı en renkli hale getirin. Hı. Özellikle mor antosiyaniller dediğimiz mor renkli işte meyveler olabilir veya
pancar olabilir mi mesela?
Pancar olabilir.
Mor lahana.
Olabilir. İşte erikler falan vardır. Aa, mor evet, erikler evet. falan vardır. Onlar da beyne iyi geldiği bilinir. İçindeki maddelerden dolayı. Hepsi de antioksidandır bunların. Salatanız veya meyve tabağınız renkli olsun, gökkuşağı gibi olsun. Hı-hı. Ne kadar renkli olursa beyninize ve kalbinize iyi gelir. Zaten şöyle bir laf vardır. Kalbe iyi gelen beyne iyi gelir, beyne iyi gelen kalbe iyi gelir gibi bir bizim bir mottomuz vardır. Niye? Sonuçta hepsi damarlarla da besleniyor bunların. O yüzden bunların önem göstermek lazım. Şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela proteinler dedik ya, mesela fındık, ceviz gibi, ceviz de beyne benzer. İşte
evet,
beyne
zaten
oradan
o,
iyi gelir gibi. Evet
gelir.
Öyledir ama içindeki o omega 3 yağ asitlerinden evet. de kaynaklıdır. Diğer taraftan fındık, fıstık, bunlar da genelde insanlar bunları kilo aldırdığını düşünerek az yiyorlar veya hiç yemiyorlar. Bunlar kilo aldırmaz. Hatta fıstığın, bunların içindeki yağ yararlı yağdır. Yani damarlarımızı iyi besleyen yağdır. Hatta fıstık kilo da verdirir. Yani o tür araştırmalar da var. O yüzden bu kuru yemişlerin özellikle kış aylarında olabilir. Bunların daha fazla tüketilmesi beyne de iyi gelir.
Ama çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor. Doğru
Şimdi,
mudur hocam?
Şöyle, bunlar kavruldukları için üzerinde asit miktarları biraz artıyor. Yani mesela bunların işte su sadece çiğ anlamında değil de mesela kurumuş kuru besinlerinde ben yaşlandırıp yani suyun içerisinde bekletilip yedikten sonra daha yararlı olduğu araştırmalarca tespit edilmiş.
Şimdi kronik enflamatuar süreçler var. İltihaplanma diyoruz buna ama bu sanıyorum mikrobik bir iltihaplanma
değil.
Vücudun kendi yaptığı bir iltihaplanma.
Evet.
Şimdi diyet de burada sanıyorum önemli bir rol oynuyor. Biraz burayı açalım mı?
Şimdi enflamasyon dediğimiz, söylediğiniz gibi mikropsuz iltihap.
Hı hı.
Bu mikropsuz normalde biz işte vücudumuza bir mikrop aldığımızda vücudumuz onu işte etkisiz hale getirmek için bağışıklık sistemini hemen artırır. Bu da inflamasyon oluşturur.
Hı.
Mesela bir yara, bir yeriniz kesildi. Orada hemen inflamasyon oluşur ki orayı kapatsın diye.
Evet.
Şimdi kronik enflamasyon dediğimiz zararlı enflamasyon. Birçok hastalığın kökeninde Alzheimer, diyabet, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere enflamasyonun böyle kronik halde enflamasyonun olduğu son zamanlarda genel bir kabul olarak görülüyor. Beyinde de aynı şey söz konusu. Beyinde de kronik enflamasyon. Zaten bu diyabettir, kalp hastalıklarıdır. Bunlar da beyni etki edip bir takım sorunlara yol açabilir. Ama onun dışında kronik enflamasyon. Enflamasyonu şöyle düşünün. Sürekli bir yerden size yani mikrop geldiğinde tamam bir kere geliyor işte soğuk algınlığı bitirip gidiyor.
Hı hı.
Ama ve bir hastalık oluşturuyor. Enflamasyon sürekli bir mikrop geliyor tam sizde yüksek bir şey ateş falan oluşturmuyor ama size zarar veriyor. Her gün böyle enflamasyona maruz kalıyorsunuz bu tür şeyler olduktan sonra kronik dediğimiz yani uzun süreli olduğu için uzun sürede yani Alzheimer'ın mesela başlangıcından ortaya çıkış hali işte 10 yıl 20 yılı alır. O yüzden uzun süreli bunu çok dikkat etmiyoruz maalesef. En çok enflamasyona ne yol açar? Şekerli gıdalar.
Hmm.
Yine şekerli gıdalara geliyoruz.
Hayatımızın o kadar içinde ki.
İşte ve görmediğimiz yerlerde şekerli gıdalar. Yani ekmek yiyoruz oradan şeker alıyoruz ve şeker ve tuzu görmediğimiz o kadar çok yerde alıyoruz ki o paketli gıdaların içerisinde paketli gıdaların raf ömrü uzun olsun diye mutlaka onun içine tuz ekerler. Yani mutlaka tuz, hı hı. yüksek oranda tuz vardır.
Evet.
Ve tatlı olsun diye ve insanların ilgisini çeksin diye yağ ve şeker koyarlar. Çünkü şekerin bir de şöyle bir özelliği var. Beyindeki o dopamin hormonlarını artırıyor. Yani bağımlılık yapıcı maddelerle aynı etkiyi yaratıyor
evet.
ve bağımlılık oluşturuyor.
Hı hı.
Yani çaya şeker attığınızda tamam atıyorsunuz içtiniz. Şekeri bırakmak çok zordur. Yani o anlamda.
Tamamen kesince kesebiliyoruz.
Evet tamamen kesince kesebiliyorsunuz. Yoksa sürekli o bağımlılık yapıcı
doğru.
hali
hı hı.
devam ediyor. O yüzden Bunlar enflamasyon oluşturuyor. Yani en büyük zararı da zaten bunlardan bir şeker yağ olarak vücutta depolanır, karaciğer yağlanmasını yapar. İkincisi de enflamasyona yol açtığı için beyin içinde zararlıdır. Beyin kesinlikle glukozla çalışır. Mutlaka şeker almamız lazım ama şekeri zaten işte konuştuk meyvelerden alıyoruz. Sebzelerden de onların içerisinde de yararlı karbonhidratlar var. Onlardan da alıyoruz. O yüzden diğer eklenmiş şekerleri kesmemiz lazım.
Şimdi eskiden şöyle bir anlayış vardı hocam. Genlerimiz olduğu gibidir, değişmez. Yaşadığımız çevresel faktörlerle bir şey değişmez denirdi eskiden. Biyoloji derslerinde bunu öğrenirdik. Ancak bu zamanla değişti bu anlayış. Epigenetik diye bir dal ortaya çıktı. Şimdi beslenme peki genetiğimizi nasıl etkiliyor?
Şimdi epigenetik gerçekten söylediğiniz gibi çok önemli. Çünkü biz mesela zeka olarak da aslında hep ya anne baba ne kadar zekiyse en fazla sen de o kadar zeki olabilirsin gibi bir anlayış vardı. Bu epigenetik terimi çıktıktan sonra değişti. Yani annen babanın IQ'sundan daha da ileriye de gidebilirsin. Köreltirsen daha da geride de kalabilirsin. Yani her insanın ayrı bir şeyi olabilir. Epigenetik dediğim hadise bu. Yani genlerin ifadesi değişiyor. Tamam gen aynı ama ifadesi değişiyor. Burada beslenme de çok önemli. Yani aldığımız besin maddeleri de genetiğimizdeki o ifadeleri değiştiriyor. Biraz önceki söylediğimiz işte omega 3 yağ asitleridir. Bu gen ifadeleriyle ilgili önemli. Ve özellikle vitamin ve mineraller. Bu gen ifadesinde de çok önemli. Mesela iyot. İyotun eksik kalması kretinizm diye bir işte beyinsel hastalığa yol açar. İyot alımının mutlaka o iyotlu tuzlar vasıtasıyla.
Tuzlarla yeterli oluyor mu?
Şimdi tuzlarla en fazla kaynak o tuzlardan, iyotlu tuz kaynağından. Ama onun dışında da yumurtada veya deniz ürünlerinde yani istiridye gibi diğer deniz ürünlerinde tuzlar var. Orada da şöyle denizin tam dibindeki ürünlerden de aslında biraz zararlı şeyler, ağır metaller ve diğer işte radyasyona yol açan maddeler falan da olabilir diye ben bazen kaya tuzunu bile bazen tavsiye etmiyorum.
Öyle
çünkü
mi?
Onun içerisinde birçok şey olabilir. Yani içeriğinin olması bizim elimizde olması lazım. Ama denizin biraz daha dip balıkları değil de yüzeyde balıklar mesela somon balığı dip balık değildir. Daha yüzeydedir. O yüzden mesela somon gibi balıkların yenmesi de bu tür ifadeleri değiştirebilir. Epigenetik söylediğimiz gibi genetiğimize mahkum değiliz gibi bir durum oluşturuyor.
Şimdi popüler diyetler gerçekten çok revaçta. Farklı farklı alanlarda da bir ketojenik diyet oluyor. Ya da çok sağlıksız diyetler de eskiden görülüyordu. Ancak biraz o konuda bilinçlendik sanıyorum ki. Biraz daha dikkat etmeye çalışıyoruz ama ketojenik diyettir ya da işte düşük karbonhidratlı diyetlerdir. Bunlar biraz revaçta diye görüyorum. Popüler diyetler var. Peki bunlar beyin sağlığı üzerinde özellikle bilinçsiz yapıldığında bir diyetisyen kontrolünde yapılmadığında nasıl etkileri olur?
Şimdi orada da şöyle bir sıkıntı var. Evet hala diyete çok inanıyoruz biz diyetlere. Biz bu programda her zaman ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bir Akdeniz diyeti mükemmel bir diyet. Hatta bir diyet seçimleri var. Amerika'nın bir gazetesi yapıyor. Şu an 7 yıldır veya 8 yıldır Akdeniz diyeti bir numarada. Bak Amerika'da yapılıyor ve Akdeniz diyeti bir numarada. Ben ona Anadolu diyetini de katıyorum. Yani Akdeniz ve Anadolu diyeti. Anadolu diyeti dediğimizde şu. İşte bizim özellikle fermente gıdalar dediğimiz o turşularımız, yoğurdumuz, peynirimiz onları falan da kattığınızda Akdeniz diyetiyle beslendiğinizde yani en mükemmel zaten durum oluşuyor. Bunun dışında mesela aralıklı açlıktan diyeti var. Bu aralıklı açlık beyin gelişimiyle ilgili önemli yararlar sağlıyor. Yani orada çünkü beyin keton cisimlerini de sever. Yani onu da yakıt olarak kullanmayı
o
çok sever.
O da aç kalınca ortaya çıkıyor.
Ama ben ketojenik diyet değil de ketojenik, çünkü ketojenik diyetin bağırsaklara ilgili bir takım zararları da var. Yani bağırsak geçirgenliğini artırıyor. Ama bu aralıklı açlık diyetinin hem beyin sağlığına hem de genel sağlığa çok önemli olduğunu zaten bilimsel veriler de ortaya çıkarıyor. Aralıklı açlıkta da bu Akdeniz diyetini uygulayabilirsiniz. Çünkü bunlar aslında diyet falan da değil bunlar. Yaşam tarzı olması lazım. Yani sağlığımız niye bozuluyor? Sürekli yiyeceğe ulaşabiliyoruz. Her an yiyeceğe ulaşmamız büyük bir problem. Buzdolabı çıktı, mertlik bozuldu gibi bir şey söylemek istemiyorum ama maalesef öyle. Yani gecenin üçünde de kalkıp yemek yiyebilirsiniz. İşte mutfakta bir şeyler falan vardır. Mutfağı evin dışında uzak bir yere yapmak lazım. O zaman sağlığınız yerine gelir.
Biraz belki emek vermek lazım yemek için, değil mi? Artık hazır ulaşabiliyoruz her şeye.
Tabii ki yani çok basit yani. Hemen buzdolabını aç, bir şeyler al. Bu çok kötü bir şey.
Evet. Şimdi hocam, vitamin ve minerallerden bahsettik. Kolinden de bahsettik aslında ama eklemek istediğiniz birkaç husus daha var mıdır? Son 1-2 dakika içerisindeyiz.
Bunları şöyle söyleyelim. Yine başta söylediğimiz temel şeyi bir hatırlayalım. Bir, protein almamız lazım. Protein beynimizin yapı taşlarını sağlar. İki, yağlar, yani işte fındıktır, zeytinyağıdır, bunlardan almamız lazım. Bunlar da iyi bir ortamı sağlar. Üçüncüsü de magnezyumumuzu, demirimizi, bunların hiçbir B12 vitaminini, özellikle B12'yi hatırlatalım. Bunları ihmal etmeyelim.
Gıda yoluyla mı, değil
Evet,
mi? İlaç yoluyla gibi.
gıda yoluyla, en güzeli
Evet.
gıda yoluyla.
Evet.
Çünkü gıda yoluyla alınanlar daha yararlı halde olduğu tespit edildi. Bunları aldıktan sonra bir sorun çıkmaz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Ersoy. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Doktor İbrahim Ersoy bizi beyin gelişimi yönünde bilgilendirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik yapımda Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.